İyi akşamlar arkadaşlar. Bugün 12 Mart 2022 Cumartesi. Bir başka gündem değerlendirmesiyle daha beraberiz. Abi hoş geldin. İyi akşamlar.
İyi akşamlar herkese. Ben şuradan.
İstiyorsan kısaca gündemden bahsedeyim. Afrika'da Mali'de Fransa El-Kaide'nin üst düzey bir ismini öldürdü. Buna değineceğiz. Ardından Somali, ABD'nin yeniden Somali'ye girme planlarına değineceğiz. Orta Doğu'da Türkiye-İsrail ilişkileri, ABD'nin Suriye'deki bir grubu terör örgütü ilan etmesi, IŞİD'in liderinin ölümü ve yeni lideri, aynı zamanda Mısır ve Suudi Arabistan'daki idamlardan söz edeceğiz. Kafkaslar diyeceğiz, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerilime temas ettikten sonra Pakistan ve Afganistan bölgesini ele alacağız. Son olarak yayınımızı Ukrayna ile noktalayacağız. Biliyorsun, Ukrayna uzun süredir Ukrayna'ya özel yayın yapıyorduk. Bu hafta Ukrayna'daki gündemin biraz daha nasıl diye yavaşlamasıyla, biraz daha durgunlaşmasıyla diğer gündemleri de yayınımızda açtık. İstiyorsan
Evet.
ben hemen başlayayım.
Tamam. Senin de internetin yeterse şey yapacağız.
İnternette, seste sıkıntılar olursa, görüntüde, seste, ona dair de arkadaşlar uyarırsınız. Ya interneti test ettim aslında, yayından önce gayet iyiydi. Türkiye şartlarına göre, ama
Tamam, dondu da bir
çaren
ara. Tamam, şimdi normal.
görebiliyorsunuz. Hemen başlayalım istiyorsan. Fransa, Mali'de El-Kaide'nin üst düzey bir liderin, geçmişten bu yana örgüt içinde, grup içinde faaliyet gösteren bir liderin öldürüldüğünü açıkladı. Yahya Cevadi. Yahya Ebu Ammar. Cezayir doğumlu bir isim. 1990'lı yıllardan beri silahlı grupların içerisinde faaliyet gösteren bir isimdi. Fransa Şubat ayının sonlarında öldürüldüğünü ifade etti ve yeni açıkladı. Yani bu hafta başlarında ne diyeceksin bununla ilgili?
Evet, şeyin Cemaat Nusret-i İslam ve Müslümin'in yani Mali'deki, daha doğrusu Batı Afrika'daki El-Kaide yapılanması için önemli bir kayıp olduğu ifade ediliyor. Son ismi Yahya Cevadi'nin. Kendisi daha önce Libya'da da bulunmuş bir isim. Gerçi henüz bu şeyin, grubun doğrulaması gelmedi bu konuyla ilgili, ama büyük ihtimalle doğru gibi görünüyor. Kendisi bu Yahya Cevadi örgüt içerisinde, Batı Afrika'daki El-Kaide yapılanmasının içerisinde bu lojistik, biraz daha arka planla ilgilenen bir isim olarak görülüyor. Ama işte geçtiğimiz dönemde yanlış hatırlamıyorsam 2021 yılında öldürülmüştü. Musab Abdülvedud'dan sonra gelen isimler arasında olduğu da ifade ediliyor Cevadi'nin. Oradan baktığında da önemli bir isim. Bir de bu şeyle dikkat çekti. Şimdi Fransa oradan çekiliyor diyebiliyoruz biz, işte Batı Afrika'dan, ama bir yandan da şeyi ifade etmişlerdi. Yani biz buradan çekilirken buradaki hava operasyonlarımızı, bu gerçekleştirdiğimiz operasyonları sonlandırmayacağız. Bunlara devam edeceğiz demişlerdi. Bu da hava destekli bir kara operasyonuyla, bir indirmeyle benim anladığım kadarıyla. Tam bölge ismi vermiyor Fransız ordu kaynakları.
Evet,
Ama
Timbuktu'nun kuzeyi dediler sadece.
bu kadar. Yani Timbuktu'nun kuzeyinde sadece olduğunu söylüyorlar. Ve işte helikopterlerin ve insansız hava araçlarının destek verdiğini söylüyorlar kara operasyonuna. Başka da bir şey söylemiyorlar. Ama baktığın zaman geçmişte de böyle operasyonlar oldu Fransa'nın bölgede. Halen daha oluyor. Yani bunlar devam edecekmiş gibi de görülüyor. Ebu Musab'ı da yanlış hatırlamıyorsam Mali'nin kuzeyindeki bir bölgede. O da o, ama insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen bir saldırıyla hedef alınmıştı. O şekilde hatırlıyorum ben.
Evet, bu Cevadi'nin öldürülmesi iddiası da diyelim henüz doğrulanmadığı için
Evet.
bölgeden öne çıkan bir gelişmeydi. Mali'de senin dediğin gibi gerilim, askeri çatışma Suriye'yle Fransa arasındaki özellikle güç mücadelesi devam edecek gibi duruyor. Fransa da bölgedeki saldırılarına bir yandan devam ediyor. Afrika'nın doğusuna geçelim, Somali'den. Bu hafta çok dikkat çekici bir haber vardı Wall Street Journal'de. Burada yer alan habere göre ABD ordusunun üst düzey kurmayları Biden yönetimine Somali'ye yeniden asker konuşlandırmak için baskıda bulunuyordu. Biliyorsun Donald Trump döneminde hatta son aylarında Somali'den ABD askerlerini çekmişti tamamen. Bu kararın geri alınmasını ve yeniden Somali asker gönderilmesini istiyor ABD kurmayları. ABD'nin çekilmesinin ardından El-Kaide'nin bölgedeki yapılanması Eş-Şabab'ın etkinliği ciddi oranda artış göstermişti ve de şöyle de bir etkisi olmuştu. Mogadişu hükümeti açıkçası kendi içerisinde ciddi bir kriz atmosferine
Evet.
düşmüştü. ABD'nin de buna müdahalesi sınırlı kalmak durumunda kalmıştı. Sen neler söyleyeceksin?
Amerika Birleşik Devletleri Somali'den çekildiğinde, yani kara kuvvetlerini Somali'den çektiğinde, tabii ki benim aklıma ilk başta şey gelmiş, onu değerlendirmesini de yapmıştık. İşte Türkiye biliyorsun Somali'de çok oldukça etkin bir konumda. Oradaki orduyu da Katar'la birlikte eğitip donatıyorlar. Bizim aklımıza daha doğrusu öyle söylemiştik. İşte orada biraz daha etkin olabileceği, insan savaş araçlarını kullanabileceği, ki insan savaş araçlarının orada istihbari amaçlı ilk aşamada kullanıldığına dair veyahut da kullanılabileceğine dair ciddi haberler var bu yönde. Ama tabii şey yapamadı. Yani Türkiye şu ana kadar sahada bir etki gösterebilmiş değil yani Eşşebaba karşı. Evet, Mogadişu hükümetine bağlı özel güçleri eğitiyorlar. Ama bunlar Eşşebaba karşı çok etkili operasyonlar gerçekleştiremiyorlar şu ana kadar görebildiğimiz kadarıyla. Bu Amerika Birleşik Devletleri kısa bir süre önce, yanlış hatırlamıyorsam, birkaç hafta önce bir hava saldırısı daha gerçekleştirdi Somali'de. Afrikom açıklamıştı. Afrikom açıklamasında geçmişti
Evet,
bu.
aynen öyle.
Onu
7
da
7 aydan bu yana ilk hava
evet.
saldırısı olmuş ABD'nin.
Aynen öyle. İlk hava saldırısı oldu. Bayağı uzun bir süreden sonra. Yani oradaki şimdi Eşşabab ne aşamada diye son durumu hani değerlendirecek olursak, Eşşabab uzun bir sürede Amerikan varlığı devam ettiği süreç içerisinde de Eşşabab orada Mogadişu hükümetinden daha fazla toprağı kontrol ediyordu. Ve bu Amerika Birleşik Devletleri çekildikten sonra da sahada gerçekten Eşşabab adına bir fırsat oluştu diyebiliriz. Çünkü Amerika sahadayken özel kuvvet personelleriyle Mogadişu hükümetinin eğittiği, Mogadişu yönetiminin eğittiği ve Türkiye'nin eğittiği orada operasyonlar gerçekleştiriyorlardı. Nispeten etkili sayılabilecek operasyonlardı ama Amerika en büyük oradaki şeyi, Eşşabab'a en büyük darbeyi insan savaş araçlarıyla vermişti ki o saldırılarla çok sayıda sivil öldü vesaire. Ama şimdi burada yeniden dönmek istemelerinin nedenleri, yani bunu biraz araştırmak gerekiyor aslına bakarsan. Neden yani dönüp tam olarak orada operasyonel faaliyetlerim devam edecekler geçmişteki gibi, yoksa sadece yani bulunmak için mi Mogadişu, yani Somali'ye de varlık göstermek istiyorlar? Bu biraz daha biraz daha beklemek gerekiyor, biraz daha takip etmek gerekiyor. Ben kısa dönem içerisinde, kısa vadede Amerika'nın Somali'ye asker konuşlandıracağını düşünmüyorum. Yani şu an ona gerek yok bence, ama biraz daha Somali'de dengelerin değişmesi, özellikle biliyorsunuz sen de dediğin gibi işte Mogadişu'da Şebab'a karşı verilen bir savaş var. Şebab'la verilen bir savaş var. Bir de bu hükümetin, yani Türkiye'nin de desteklediği Mogadişu hükümetin kendi içerisinde de bir güç mücadelesi var. Yani işte ordu içerisinde farklı yapılar, polis içerisinde farklı yapılar, belli odakları destekleyen ve bu odaklar birbiriyle de çatışıyorlar. Yani hiçbir şekilde istikrara kavuşamamış bir şeyden bahsediyoruz, ülkeden bahsediyoruz. O yüzden biraz daha takip etmek gerekiyor ama sonuç olarak ben Türkiye'yi biraz daha etkili olmasını beklerdim. Bekliyordum daha doğrusu, ama hiçbir şey göremedik bu yönde.
Evet ya, bu bir de şunla da çelişiyor. ABD'nin biliyorsun daha fazla işte Batı Pasifik'e ve Doğu Avrupa'ya odaklanan bir dış politika kurgulaması vardı daha ziyade dış politikasından. Bununla da biraz çelişen bir durum söz konusu. Yani Somali'ye tekrar konuşlanma meselesinde. Ancak şöyle bir şey olabilir, işte Somali'nin kuzeyindeki Somaliland, Puntland gibi bölgelerde bir konuşlanma, işte Çin'in biliyorsun Cibuti'deki askeri etkinliğine, Kızıldeniz'deki askeri etkinliğine karşı. Ama Somali'de yani yeniden ABD'nin kaynaklarını harcayacağı ve açıkçası çok da bir sonu olmayan bir savaşa girmesi, yani ABD açısından söylüyorum, çok da makul gözükmüyor. Çünkü bu yani savaşın bir nihayeti yok. Somali'deki savaşın nihayeti ancak nasıl olabilir? Afganistan'daki gibi bir son olursa ancak olabilir.
Yok, Amerika
Yani o
Birleşik
yüzden...
Devletleri zaten oraya, sahaya müdahale etmesinin sebebi şey değil yani bence.
Tabii. Yani savaşı
Sahadaki
sonlandırmak değil de.
değil tabii. Savaşın sadece kendi o Amerikan çıkarlarını koruyarak devam edebilmesi, yani Amerika'nın istediği yönde devam etmesi, bunu sağlamak için Amerika Birleşik Devletleri Somali'de yeniden asker konuşlandırabilir. Yoksa
Tabii.
Amerika'nın hiçbir zaman, yani hiçbir bulunduğu bölgede savaşı sonlandırma gibi bir misyonu olmadı yani.
Tabii. Ya burada benim söylediğimden maksadım biraz da şuydu. Ya ABD için bu savaşlar artık, ya bir savaş bir, nasıl diyeyim, bir sonuç olarak kazanmayı veya bir süreç olarak en azından bir şeyler elde etmeyi gaye edinen bir mefhum. Ama ABD'nin bu savaşlarda açıkçası artık çok fazla kazanacağı bir şey de kalmadı. Ya Afganistan'da 20 sene durdu. Girdiğinden daha olumsuz bir noktada ayrıldı. Somali'de keza. Yani çok uzun bir süredir. Fiilen 2009-2010 yıllarından beri. Bunun öncesi 90'ların sonundan beri Somali'de varlık gösteriyor. Ya elde ne var? Hiçbir şey. Savaştı, gruplar güçlendi. ABD çıkarları zedelendi. ABD çok ciddi zararlara uğradı. Ki bu zararlar sadece askeri veya iktisadi zararlar değil. Yani ABD'nin açıkçası dünya liderliğinde Rusya ve Çin'e kaptırdığı çok fazla şey oldu bu savaş süreçlerinde. O yüzden bilemiyorum ne kadar ABD bunu kendi çıkarına görür. Biz istiyorsan devam edelim. Orta Doğu'dan bu haftanın çok konuşulan karelerinden biri. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog Türkiye'yi ziyaret etti. Üst düzey bir protokolle karşılandı Ankara'da. Bir normalleşme adımı denebilir bunu aslında. Birçok Arap ülkesi işte hatırlıyorsun manşetlerde vesaire görmüştük. Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail normalleştikten sonra veya Suudi Arabistan'la görüşürken ciddi eleştiriler vardı. Bu ülkelerin yönetimlerine ancak çok fazla bir şey olmadı Türkiye'nin İsrail'de normalleşme adımlarının ardından. Bilakis hatta işte İsrail Türkiye'nin ayağına geldi gibi yorumlar okudum ben. Açıkçası nasıl diyelim önümüzdeki süreçte İsrail'le daha fazla temas görebiliriz. Gerek iktisadi açıdan gerek de siyasi açıdan. Sen neler söyleyeceksin? Bu arada ben kendi sesimi duyuyorum sanki senin arkandan ama
Öyle mi? Yo.
belki bana öyle yankılı geliyordur.
Olabilir.
Bilemiyorum.
Birazdan düzelir ben konuşurken. Çünkü kulaklık, senin sesin kulağıma geliyor direkt. İsrail ile ilişkiler. Evet, bu zaten belli bir şeydi. Bence çok çok da şaşırmadım ben. Yani hatta ben daha önce bekliyordum. Çünkü bu Mavi Marmara olayından sonra biliyorsun İsrail ile ilişkiler bir ara böyle evet kopma noktasına geldi ama ondan sonra yavaş yavaş arka planda olsa devam etti. Ve daha böyle ilişkiler normalleşmeye doğru sürekli devam etti. Ve en sonunda da İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un gerçekten şu gördüğümüz manzarayla yani karşılanması, üst düzey bir yani protokolün böyle üst düzey bir şekilde karşılanması falan oldukça dikkat çekti. Filistin'de falan çok dikkat çekti. Tamam, buraya kadar anlaşılabiliyor. Türkiye, İsrail normalleşme bu yani, adı bu. Normalleşme süreci. Burada işte Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardan biz gördüğümüz kadarıyla, gösterilen kadarıyla değerlendirmelerde bulunacak olursak işte İsrail gazın kime ait olduğu da tartışmalı da işte Türkiye üzerinden Avrupa'ya transferi, bu gibi konularda bir şey içerisine girileceği, İsrail'le bir ilişki, ticari ilişki modeli geliştirileceği de ifade ediliyor. Ama burada şöyle bir şey de var. Türkiye, yani bu benim düşüncem sadece. Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerini daha iyi bir boyuta taşımak için de burada İsrail'i kullanıyor. Yani bak, İsrail'le bir görüşme, Cumhurbaşkanı ile Erdoğan bir görüşme gerçekleştirdi. Hemen ardından Biden'la biliyorsun bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve o görüşmenin ayrıntılarını ben okuduğumda mesela bu S-400 yüzünden Türkiye'ye uygulanan yaptırımların, savunma alanındaki özellikle yaptırımların geri alınması gerektiğini, artık vakti geldiğini filan Erdoğan Biden'la bunu konuştuğu ifade ediliyor. Biraz da bu İsrail'le ilişkileri düzeltmek, işte özellikle bu Amerika'da Birleşik Devletleri'nde yürütülecek Türkiye'nin Amerika ilişkileri bakımından lobi faaliyetlerine de bence etki etmesi düşünülüyor. Yani sadece salt olarak bu sadece bir Türkiye-İsrail normalleşmesi olarak ben bunu görmüyorum yani. Ama İsrail'le ilişkiler bundan sonra yani çok daha şey olacaktır. Çok daha iyiye doğru gidecek. Normalleşmeye, iyi demiyor da normalleşmeye doğru gidecektir. Ha, burada tabii ki şeyler var. Mesela Hamas'ı nasıl değerlendireceğiz o zaman? Hamas şeyine baktığımızda Hamas'ın mesela verdiği tepki çok ilginçti. Yani böyle, o da böyle bir işte şey nasıl diyeyim sessiz bir tepki verdi Türkiye'ye bu konuda. Ama şu anda mesela İsrail'in bazı şartlar sunduğu, özellikle bu Hamas'ın birçok üst düzey ismi biliyorsun Türkiye'de gelip de gidiyorlar zaten şey İsmail Haniye falan Erdoğan'la görüşüyor. Şimdi burada baktığın zaman bunlara karşı nasıl bir tutum alacak Türkiye? Yani Hamas'a karşı eski desteğini sürdürecek mi burada? Ya bu aslına baktığın zaman Arap kanallarında ben bakıyorum işte Filistinlilerin falan mesajlarını okuyorum. Çok büyük bir hayal kırıklığı oluşturmuş insanlarda. Çünkü Araplar özellikle Filistin'dekiler Türkiye'ye ciddi umut bağlamış durumdaydılar. Yani ciddi bir umut bağlamışlardı ama şu manzaranın oluşması, işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Herzog ve eşiyle birlikte bir yuvarlak masa yemek yemesi falan bu görüntüler servis edildi. Hani bunlar Türkiye'de çok fazla dikkat çekmemesi için pek şey yapılmadı. Medyada pek gündeme gelmedi. Ben onu da takip ettim. Ama Arap basınında falan oldukça yankı yaptı. Hani öyle söyleyeyim. Peki bu sadece İsrail'le mi olacak bu normalleşme işte? Bence bu tam da böyle değil yani İsrail'le istenilen boyuta gelindiğinde bu ilişkiler. Biz bunu şeyde de göreceğiz. Belki ilerleyen dönemde Erdoğan şeyle birlikte Sisi ile birlikte de bir poz verebilir. Yani Mısır'la normalleşme de bundan sonra ciddi olarak şey yapılabilir, görüşülebilir yani. Ve bu sürpriz de değildi yani. Hani onu da söylemek lazım. Zaten İsrail ile Türkiye arasında arka planda sürekli olarak ilişkiler, ticaret vesaire artarak devam ediyordu. Bu da son şey oldu, noktası oldu. Bu işin ismini koydular resmi olarak diplomatik dilde de. Ve bu artık böyle devam edecek gibi görülüyor.
Evet, sen iyi özetledin. Ben de ekstra bir şey demeyeyim. Herkesin siyasete bakış açısı farklı. Çok da benim açımdan bu olaya dair söylenecek bir şey yok. Devam edelim istiyorsan.
Tamam.
ABD, Suriye'de bir Tevhid ve Cihat Ketibesi biliyorsun HTŞ çatısı altında faaliyet gösteren bir grup. Bu grubu terör örgütü ilan etti. Bu grup Suriye'de Rus etkisine karşı da savaşan bir grup ve dikkat çeken bir ifade vardı ABD'nin açıklamasında. Dedi ki bu grup Rusya ve Çin'de de saldırılar düzenledi diye, yani bu grubun neden terör örgütü ilan edildiğine dair bir izahat getirirken, yani bu da haftanın dikkat çeken gelişmelerinden biriydi. Bir yandan biliyorsun Ukrayna'ya oluk oluk yabancı savaşçılar gidiyor Avrupa'dan. Yani bir yandan da işte yabancı savaşçılardan genel olarak oluşan bir grup, daha çok Rus etkisine karşı bölgede savaşan bir grup ABD tarafından terör örgütü ilan edildi. Bu da bu haftadan gözlerden kaçan gelişmelerden biriydi.
Ya bu aslında ilk bunun şeyi ilk biz bunu şeyde gördük. Özbekistan'da bir operasyon gerçekleştirdiklerini açıklamışlardı hatırlıyorsun Özbekistan rejimi 30 kişiyi tarih falan vermeden dedi ki biz Tevhid ve Cihat ketibesine bağlı 30 kişi işte bunlardan bir kısmı burada eylem gerçekleştirecekti bir kısmı Suriye'ye gidecekti falan diye. Açıklamada bulundu ve 30 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Bu da ondan kısa bir süre sonra geldi. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin terör örgütü olarak tanınması, terör örgütü ilan etmesi. Ardından bir de biliyorsun yani Türkiye de bu şeye katıldı. Terör örgütü ilan etmesiyle bu grubu da yaptırım listesine aldı Türkiye. O yüzden hani böyle baktığın zaman biraz işin arkasında Özbekistan'ın bir isteği olduğu da görülüyor bence. Hani bu nereden çıktı diyemiyoruz çünkü nasıl diyeyim hani böyle bir anda ortaya çıkmış bir şey değil ama baktığında çok enteresan yani Rusya'ya karşı savaşan Suriye'de bir grubun tabi bunların Afganistan'da da varlıkları vardı ama bu süreçten sonra şey olur mu işte saldırı gerçekleştirebilir Amerika Birleşik Devletleri bu gruba karşı çünkü Amerika'nın böyle bir siyaseti de var yani ilk biliyorsun yani saldırı gerçekleştirmeden önce operasyon gerçekleştirmeden önce grubu terör listesine alması gerekiyor ondan sonra da artık Suriye'de bu gruba yönelik saldırılar da gerçekleştirebilir herhalde.
Evet, bu saldırılar aynı zamanda içerideki yani Suriye'deki gruplar arasındaki dinamiklere de yeni gerginlikler ekleyebilir. Yani işte bu grubun liderlerinin vurulması, işte buna dair
Tabii.
istihbaratı şu verdi bu verdi gibi suçlamalar, grupların arasında ihtilafların artması gibi sonuçlara da yol açabilir diyelim. Devam edelim.
Tabii onu
Çin'in
her zaman
yeni
söylüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri sadece böyle bir nasıl diyeyim askeri bir hedef olarak görmüyor sadece hedeflerini. Yani bir spesifik bir hedefe yönelik saldırı gerçekleştirdiğinde o hedefi öldürmekle birlikte işte veyahut da yaralamak her neyse yani hedef almanın yanında sahadaki gruplar arasında oluşturabilecek etkiyi de hesap ediyor ve onu öyle hedef alıyor. Yani bu biraz daha Amerika bu şeyleri insansavar saldırıların özellikle biraz daha aşmış durumda. Sadece askeri amaçlar için kullanmıyor yani.
evet. Devam edelim. IŞİD liderinin ölümünü, Ebu İbrahim el-Haşimi'nin ölümünü doğrulayan bir açıklama yayınladı bu hafta ortasında. Yayınlanan ses kaydında aynı zamanda bu saldırıda biliyorsun ABD'nin düzenlediği saldırıda grubun sözcüsünün de öldürüldüğü ifade edildi. Hatırlıyorsan IŞİD'in bir önceki lideri Bağdadi ile sözcüsü Adnani de aynı gün, aynı yerde değil ama aynı gün aralıklarla öldürülmüştü. Ses kaydı IŞİD'in liderinin ölümünden kısa birkaç gün sonra kayda alındı. Ancak yaklaşık bir ay geçti sanırım. Yaklaşık bir ay sonra grup tarafından servis edildi. Yeni liderin de Ebu'l-Hasan el-Haşimi el-Kureyşi onların isimlendirilmesiyle olduğu ifade edildi. Bu kişinin de IŞİD'in önceki lideri Ebu Bekir Bağdadi'nin kardeşi olduğu öne sürülüyor. Iraklı bazı güvenlik yetkilileri, Batılı bazı güvenlik yetkilileri tarafından. Tabii ki bu iddia henüz teyitli değil diyelim. Sen ne söyleyeceksin bu gelişmeyle ilgili?
Şimdi ilk başta şunu söylemek lazım. Seninle de bunu konuşuyorduk. Bu geciktiler. Yani en fazla gecikilen açıklama bu oldu. Yani şeyden sonra işte Ebu Bekir Bağdadi'den sonra açıkladıkları lider ve ondan sonra en uzun ara buydu yani. Şu anda yeni açıkladıkları lider. Neden bu kadar geç kaldıkları yönünde bir işte grup içerisinde bir kafa karışıklığı olduğu, lider seçimi konusunda falan böyle yansıyan haberler oldu ama bunların hiçbirisini teyit edemedik. Burada işte son liderlerin açıkladılar. Geçtiğimiz yayında da biz bunun öldürüldüğünü konuştuğumuz yayında da yeni liderin mecburen Kureyşi olması gerektiğinden bahsetmiştik. Nitekim öyle de oldu. Bu kişi Kureyşi olmasa dahi işte IŞİD'in iddia ettiği o halifelik yani İslam devleti olabilmenin şartını halife olma şartını yerine getirebilmesi için Kureyşi olması gerekiyor. Kureyş'ten olması gerekiyor. Haşimi zaten onu eklemişler. Haşimi ve aynı zamanda Kureyşi diye açıkladılar ve ardından da işte zaten görüntüler önceden alınmış büyük ihtimalle diğer bölgelerde IŞİD savaşçılarının görüntüleri hemen ardından şey görüntüleri servis edildi işte farklı bölgelerden işte Irak'tan, Suriye'den, Afrika'dan vesaire yeni onların ifadesiyle tırnak içinde söylüyorum halifeye bağlılık yemini ettikleri görüntüler yeniden servis edilmiş işte. Ancak bu tıpkı Ebu Bekir Bağdadi döneminden sonra olduğu gibi IŞİD içerisinde bence kopmalara neden olacaktır. Bu hep oluyor çünkü lider değişimlerinde. Bağdadi'den sonraki dönemde de yaşandı bu. Özellikle Afrika'da. Çünkü Afrika'da şu anda biliyorsun yani çok ciddi bir güç. Özellikle Nijer'de. Baktığın zaman bugün de yani yeni liderin işte Ebu'l Hasan el-Haşimi el-Kureyşi olması yani pek bir önem taşımıyor aslında. Artık IŞİD liderlerinin eskiden bir şeyi vardı, bir havası vardı. Yani bir nasıl diyeyim yani böyle bir karizmaları vardı tırnak içinde anladın mı? Bu şeyden sonra özellikle Bağdadi ve Adnani'nin öldürülmesinden sonra bu artık tamamen şeyi yitirdi kendini, kaybetti. Mesela sen şeyin ses kaydını hatırlıyor musun? Hiç aklında kaldı mı? Öyle bir şey var mıydı? Bundan önceki lider.
Yani
Şeyin.
hiç herhalde yayınlamadılar. Yayınladılarsa da benim aklımda kalmamış.
İşte bak hiçbir popülaritesi olmadı, kalmadı. Yani şey gibi hani tek o şey etki Bağdadi ve Adnani'de kalmıştı. Ki zaten onlar da grubun en şey oldu, en etkin oldu, en güçlü olduğu dönemde oldukları için böyle olmuştu. Hani öyle söyleyeyim ki Bağdadi gerçekten grubu uzun bir zaman yönetti. Yani örgütün 9 yıl
Tabii.
yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam liderlik etti şeye.
Aynen öyle. 2010'lar, 2019 yılları arasında.
Aynen 2010-2019 Adnani de hitabetiyle öne çıkan bir isimdi. Yani şeyler kullandığı ifadeler o belagat denilen şey Adnani'de biraz vardı ve o yüzden çok öne çıkıyordu. Ama ondan sonraki sözcüleri de işte bak son sözcüleri mesela Ebu Hasan Muhacir'di yanlış hatırlamıyorsam son söz, bundan önceki sözcü. Ya ismini biraz zar zor hatırlıyoruz bak ama Adnani'nin mesela ismini unutamazsın herhalde. Yani veyahut Ebu Bekir Bağdadi'nin, Ebu Ömer el-Bağdadi'nin, bundan işte
Ebu
Ebu Eyyub
Hamza
el-Muhacir.
el-Muhacir. Ebu
İşte
Hamza el-Muhacir
bunlara
şu anki bundan önceki sözcüğüymüş bu arada teyit etmek için.
Ebu Hamza el-Muhacir değil mi?
Hı.
Ha, yani bunlara mesela şey yapamıyorsun. Aklından çıkmıyor ama bu şimdikiler bak gitgide popülaritesini kaybettiler artık. Yani şu anda
Bu sırf aslında IŞİD özelinde değil, dünyadaki diğer benzeri yapılanmalar için de biraz şey geride kalıyor. Şu an için en azından. Yani sosyolojik yönden söylüyorum. Hani karizmatik lider denen bir şey var ya.
evet.
O olayı biraz kendisini geride
İşte
bırakıyor.
bu bizde nasıl ki etkisini gösteriyorsa, hani biz nasıl hatırlamıyorsa bu savaşçılar üzerinde de bir etki gösterecektir muhakkak. Ve oradan da şeyler mesela Somali'deki IŞİD yapılanmasında ciddi kopuşlar oldu. Afganistan'dakinde keza ciddi kopuşlar. Bunları hep duymuştuk zaten. Ya diğer bölgelerde de özellikle sivil hassasiyetini hiçbir şekilde gözetmemesi örgütün zaten çok büyük ayrılmalara neden olmuştu. Ancak bu tarz lider değişimlerinde de ayrılmak isteyenler de işte o daha çok böyle sempati aslında sempatiyle yaklaşanlar bu örgütü onlar da büyük oranda ayrılacaktır zaten. Ama bir gruba, örgüte bir fanatizmle bağlı olanlar ideolojik boyutu bir kenara bırakıyorum bak fanatizm diyorum. Çünkü bu IŞİD bağımlılığı artık şey gibi olmuş. Yani bir ideolojik temel aramana gerek kalmıyor. Yani bugün Afganistan'da bile IŞİD'in ideolojisini bilmeden insan sırf fanatizminden dolayı IŞİD şey olabiliyor. IŞİD savaşçısı olabiliyor yani. Böyle şeyler gördük geçmiş dönemde Afganistan sahasında. Hani bu o işte fanatik olanlar kalırlar bence. Onlar ayrılmazlar kolay kolay. Ama diğer şeyler biraz daha böyle işte gönül bağı, biraz daha özenti, sempati duyanlar falan onlar daha da ayrışacaktır bu süreç içerisinde. El-mühim yani konumuza gelecek olursak baktığında burada bir de Bağdadi'nin kardeşi olduğu. Hatta o fotoğrafı az yukarıda gösterebilirsen o haber bunda değildi pardon öbür haberdeydi. Şu görüntüdeki kişinin aynı şey olduğu yeni işte gerçek ismi Cuma Avad el-Bedri olan kişinin aslında bu oldu. Bağdadi'nin yanındaki. Bu konuşmayı da hatırlıyorsan Bağdadi ne zaman ölümünden kısa bir süre önce servis edilmişti. Ona dosyalar
Evet.
veriyorlardı.
Yani
Falan.
ölümünden önceki yaz idi yanlış hatırlamıyorsam.
İşte bu kişi olduğu iddia ediliyor. Bağdadi'nin kardeşi aynı zamanda olduğu da iddia ediliyor. Tabii ki bunlar iddia. Ama bak şunu da ekleyip kapatacağım bu konuyu ben. Benim söyleyeceklerim bitecek yani. Bununla birlikte işte şeyin öldürülmesiyle eski IŞİD liderinin öldürülmesi ve yeni liderin açıklaması arasındaki sürece falan baktığında çok önceden medyaya sızdırılan şeyler oldu biliyor musun? İşte mesela Deir ez-Zor 24 diye bir kanal var biliyorsun takip ediyorsundur. İşte Deir ez-Zor özelinde yayınlar yapıyordu. Ebu Leyla'ydı kişinin ismi. Yani şeyi oydu. Mahlas olarak kullandığı isim o. Kendisi de batıda ben batıda oturan bir Suriyeli yani batıya göç etmiş. Onun mesela açıklamalarını falan okuduğunda kendisinin özel kaynaklardan ulaştığını söylüyor ama bunları okuduğunda grup içerisinde yeniden yani IŞİD içerisinde örgüt içerisinde ayrışmalar olduğu ve bu ayrışmaların da bir takım sızmaları yani haberlerden bahsediyorum burada istihbari bir takım bilgilerin dışarı sızmasına neden olduğunu gördük yani. Mesela çok önceden bu ismi açıklayanlar olmuştu. Yani şey öldürüldüğünde bundan önceki lider öldürüldüğünde yeni liderin ismi ortaya çıkmıştı mesela. Konuşuldu yani bunlar. Son diyeceklerim de bu. Yani bundan sonra bence ama çok şey bir etki beklememek gerekiyor. Yani artık biraz daha o son sürecine doğru girmiş görünüyor şey yapı.
Devam edelim Mısır'daki idamlardan. Mısır'da Sisi rejimi 7 mahkumu idam etti çeşitli suçlamalarla. Genel suçlamaları biliyorsun işte terörizm benzeri suçlamalar. Bu kişilerin İhvan Müslüman Kardeşler üyesi olduğuna dair bir şey göremedim. Ama İhvan bağlantılı olduklarını tahmin ediyorum. Net bir şey söylemek biraz güç. Mısır idamlarına devam ediyor. takriben 60-70 bin kişinin siyasi suçlamalarla hapiste tutulduğu ifade ediliyor darbeden bu yana. Yani kimseden de bir tepki yok açıkçası. Artık nasıl diyeyim? Olağan akışına sanki Mısır'da işler biraz dönmüş gibi gözüküyor.
Evet
Uluslararası
ya.
ilişkiler bakımından söylüyorum tabii bunu. Ama
Ya.
insanları patır patır idam ediyor Mısır yani.
Onu ben de gördüm. Evet, bu haberde senin de dediğin gibi Türkiye'deki bazı kaynaklarda sadece gördüm İhvan mensupları olduğuna dair, ama ben de netleştiremedim senin dediğin gibi. Hani bilmiyorum, artık çok da kanıksanmış bir şey haline geldi yani. İlk başlarda daha fazla ses çıkıyordu hatırlıyorsan. Türkiye medyasında da, ama Türkiye'nin işte medya büyük oranda Türkiye'de iktidarın elinde olduğu için baktığın zaman da Türkiye'nin ilişkileri Mısır'la İsrail kadar olmasa da böyle bir normalleşmeye doğru evrilmiş gibi görülüyor. Hani o yüzden de belki de bu haberlere daha az yer vermeye başladılar. Hani en azından ben böyle okuyorum. Yani normalde çok manşet manşet atmaları gerekiyordu
Ya
bunların.
şöyle ben bir düzeltme buna ekleyeyim. Düzeltme değil de yani ek bir şey. Muhafazakar medyanın tamamına yakını iktidar iltisaklı olduğu için. Yani diğer medyanın çok da umurunda değil yani. Bu Mısır'da bir
Tabii
idam
tabii onu da.
edilmiş olmuş bu olmuş.
Yo, diğer medya dediğin zaten ne var? Onlar kendi kitlelerini sürekli konuşup duruyorlar
Tamam. Ya onlar tam tersi de
yani.
bunu haber yapabilir yani. Mısır'da 7 terörist idam edildi diye.
Ha tabii, onlar kendi aralarında öyle konuşuyorlar sadece.
Suudi Arabistan'da 81 kişiyi idam etti. Bunların da El-Kaide, IŞİD mensubu, Husilere destek sağlayan vesaire kişiler olduğu iddia edildi. Suudi Arabistan tarafından güvenlik güçlerine saldırılar düzenlemek ile ve işte aşırıcılık, tekfircilik gibi suçlamalarla Suudi Arabistan bu kişileri idam ettiğini belirtti. Fakat bu kişilerin gerçekte herhangi bir suç işleyip işlemediği, ne suçlarla hapsedildiği bilinmiyor biliyorsun. Suudi Arabistan birçok ilim adamını, birçok davetçi vesaire akademisyeni hapiste tutuyor çeşitli suçlamalarla. 81 kişi de bu şekilde idam edildi. En son benim hatırladığım bu kadar geniş çaplı idam bir 44 veya 46 kişi idam edilmişti hatırlıyorsam bu şeyle birlikte. Farese Zehrani ile beraber idam edilenler en son o dönem belki arada yine olmuştur fakat ciddi bir sayı 81 kişinin bu suçlamalarla idam edilmesi
Ya
bu da
evet.
medyada çok yer almadı.
Ya almadı, çünkü burada da şey var yani, pek dikkat çekmemeye özen gösteriyorlar yani. Suudi Arabistan'la da biliyorsun bir normalleşme, bir daha iyi ilişkileri iyi boyuta çekme, normalleşme demeyeyim ona. Bu yönde bir şey var şu anda.
Evet, devam edelim. Azerbaycan'la Ermenistan arasında yeni bir savaş kapıda mı? Bu iddialar son dönemde özellikle Ukraynalılar tarafından da çok fazla gündeme getiriliyor. Fakat sahada bir hareketlilik olduğu gerçek. Karşılıklı yer yer taciz atışları açıldığı ifade ediliyor. Karşılıklı konvoyların, askeri sevkiyatların yapıldığı belirtiliyor. Ama bir yandan da Türkiye ile Ermenistan arasında görüşmeler de devam ediyor. Bilemiyorum yani saha siyasi açıdan yeni bir çatışmaya ne kadar müsait? Senin fikrin ne bu konuda?
Ya ben de senin gibi takip ediyorum. Çok bir fikrim yok. Zaten o çatışma olduğu dönemde de yani ben Azerbaycan'ın tam olarak istediğini alabildiği kanaatinde değildim. Bundan sonra da yani ne olacağını takip edeceğiz. Öyle söyleyeyim.
Evet, Pakistan Taliban'ına yeni bir katılım oldu. Bölgede nasıl diyeyim bu habere ne olmuş ya yazısı biraz bozulmuş haberin. Bölgedeki yeni bir grubun ki bu 12. grup oldu TTP'nin Pakistan Taliban'ın 2020'den bu yana yeniden birleşme ve büyüme çalışmalarında ana çatı altına katılan yeni bir grup TTP'ye katıldığı ifade edildi. Yani geçmişi oranla hiç bu ana çatı altında faaliyet göstermeyen yapılar TTP'ye katılıyor son dönemde. Ama yine saldırıların sanki şiddeti bir miktar azalmış gibi. Tabii ki bunda bölgedeki kış şartlarının ben etkisi olduğunu düşünüyorum. Özellikle Şubat, Ocak ayı sonları, Şubat, Mart ayları. Ama siyasi gelişmeler de Pakistan tarafında sınırın devam ediyor.
Evet. Yani bu aralar biraz durmuş gibi saldırılar. Ama bakalım yani bu tekrar işte bahar aylarının gelmesiyle neler olabileceğini yeniden bakacağız. O bölgede çatışmalar bitmiş değil, sona ermiş değil yani. Pakistan yönetimiyle TTP arasında ciddi bir anlaşmazlık var halen.
Evet, devam edelim. Afganistan'dan biliyorsun Antalya Diplomasi Forumu'na Afganistan yönetimi davet edildi. Burada birçok temaslarda bulundu. Afganistan yönetimi, Afganistan Dışişleri Bakanı Emirhan Muttaki özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir ayaküstü bir görüşme gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'yla birçok ülkenin ABD ve Katar dahil birçok ülkenin temsilcileriyle Dışişleri Bakanlığı görüşmeler gerçekleştirdi. Afganistan konulu bir etkinlikte de bir konuşma yaptı Emirhan Muttaki ve burada özellikle tanınma konusunda önemli ifadeler kullandı. Dedi ki biz bütün şartları yerine getiriyoruz. Bizi artık tanıyın. Özetle bunları söyledi Emirhan Muttaki. Bu arada Afganistan konuda ben bir gelişmeyi daha araya sıkıştırıp topu sana atayım. Dolar yeniden Taliban'ın Afganistan'da yönetime geldiği 15 Ağustos 2021 tarihindeki seviyesine geriledi. Hızla düşüyor Afganistan'da dolar da. Aralık ayında 116 seviyesini geçmişti. 119-120 seviyelerine gelmişti. Şu an bir 30 Afgani kadar düşmüş durumda. Sen bu gelişmelerle ilgili ne söyleyeceksin bize?
Yani 80 kaç Afgani şu anda?
Şu an 85 Afgani'ydi en son.
85 anladım. Bu şeyle ilgili Antalya'daki katılımla ilgili konuşmasını da dinledim ben şeyin Emirhan Muttaki'nin Afganistan Dışişleri Bakanı'nın. Orada da ana tema tabii ki Afganistan'ın tanınmasıyla ilgiliydi. Yani Afganistan'da şu anda meşru bir yönetim olduğundan ve bu yönetimin tanınması gerektiğinden bahsediyordu Emirhan Muttaki. Ki baktığın zaman da gerçekten öyle. Özellikle bu ekonomide son dönemde gerçekleştirdikleri bazı şeylerin nasıl etkilerini görmüş olmaya başlamaları, burada işte doların, yani Afgani'nin dolar karşısında değer kazanması çok önemli bir şey onlar açısından. Bunu sürekli çünkü yazıp çiziyorlar ve burada da işte ABD ve NATO işgali dönemindeki seviyelere kadar geri gelmiş olması Afganistan için çok büyük bir şey. Çünkü bayağı tırmanmıştı. Yani dolar orada bayağı yükselmişti. Ama şu anda biraz daha toparlamaya başladılar gibi görünüyor. Özellikle de burada Afganistan'daki yeni yönetimin uluslararası bir tanınırlık elde etmesi demek ekonomide gerçekten daha iyi bir noktaya gelecekleri anlamına da geliyor. Ama burada tabii ki hiçbir ülke şu ana kadar bağımsız bir karar alıp da şeyi tanıyabilmiş değil. Afganistan'daki yönetimi tanıyabilmiş değil. Yani şu manzaraya bakıyorsun mesela Antalya'ya resmi bir davetle gelmiş Afganistan Dışişleri Bakan Vekili ama bu ülkeyi Türkiye mesela tanımıyor şu anda. Ya buraya da baktığın zaman neden tanımıyor sorusunu sordu da akıllara şey geliyor. Yani burada Amerika'nın ciddi bir baskısı var gerçekten ülkelere
Ya
yönelik.
zaten
Yani
şu var, bunu ben böyle komplo olmaktan öteye net olarak taşımak için söylüyorum. Afganistan'da Taliban saldırılarını arttırdığı dönemde ABD, Çin ve Rusya ortak bir açıklama yayınlamıştı. Hatırlıyorsan ortak bir görüşme sonucunda demişlerdi ki Afganistan'da İslam Emirliği'nin biz diriltilmesine izin vermeyeceğiz, bunu işte tanımayacağız şeklinde bir ortak açıklamaları olmuştu. Yani bu çok bariz bir şey, yani sırf ABD tarafından değil.
Tabii.
Rusya ve Çin güdümündeki ülkelerden de aynı adımları görüyoruz. Yani bugün Pakistan dahi açık olarak tanımadı Afganistan yönetimi.
Evet, yani geçmiş dönemde baktığında Taliban ilk iktidar olduğu dönemde biliyorsun Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Pakistan tarafından tanınmışlardı ama bugün kimse tarafından tanınmış değiller. Burada tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan sahasında aldığı bu askeri yenilginin intikamını mı alıyor bir şekilde diye bir soru da ortaya çıkıyor. Bence böyle de olabilir. Çünkü Afganistan'ın tanınması, yani şu anda mevcut durumda bir herhangi bir ülkenin Afganistan'ın tanınması diğer ülkeleri de bu yönde bir karar almaya itebilir. Yani tek bir domino etkisi oluşturabilir yani. O yüzden de baktığında nasıl diyeyim, hiçbir ülke şu ana kadar tanımadı ve tanınmış olsa, en azından belli birkaç ülke tanımış olsa ekonomi daha şey olabilir, daha iyi bir duruma gelebilir Afganistan'da ama bu da Taliban yönetiminin güçlenmesi demek. Taliban yönetiminin güçlenmesi demek yani bölgede Amerika'nın istediklerini şu ana kadar, Amerika'nın taleplerini kabul etmeyen bir yönetimin Amerika ile 20 yıl boyunca savaşmış ve onun şu andaki dikte ettiği talepleri kabul etmeyen bir yönetimin güçlenmesi anlamına geliyor. Ve zaten bu sürecin uzaması bana kalacak olursa şeyden kaynaklanıyor. Yani Amerika'nın söylediği şeyleri yani taleplerini kabul etmemesinden kaynaklanıyor Taliban yönetiminin. Eğer ki kabul etmiş olsalardı bence şu ana kadar şey yapılırlardı yani çoktan tanınırlardı yani öyle söyleyeyim. Ben bir engel görmüyorum aslına bakarsan.
Evet, burada da hep şunu görüyoruz açıkçası biraz. Yani tarihin kendi içerisinde bir şekillenme tarzı var. Bugün Taliban diye bir hareket varsa, Afganistan'ı kontrol altına aldıysa, bunun açıkçası temel sebebi hep Taliban'ın etkisinin dışında cereyan eden olaylar. Yani Taliban'ın kurulmasına giden süreçte Taliban'ın bir etkisi yoktu. İşte Afganistan'ın işgal edilmesi, Afganistan işgal edilmeseydi belki Taliban hiçbir zaman bu kadar güçlü ve kapsayıcı bir hareket haline dönüşmeyecekti Afganistan'da. Yani genellikle tarih belli bir akış içinde ilerliyor. Yani biraz da belli bir noktaya gidildiğini görmek, bunu söylemek mümkün. Yani farklı bir gelecek göreceğimizi de söyleyebiliriz orada. Çünkü yani biraz daha açıkçası nasıl diyeyim, açık bir toplum, Batı'nın işte tanıdığı, Rusya'nın, Çin'in tanıdığı çok açık bir hale gelen bir toplum olsa belki çok daha farklı şeyler olması söz konusu
Evet.
olacaktı. O yüzden biraz daha beklemek, yani ne olacağını tahlil etmek, görmek lazım diye düşünüyorum. İstiyorsan Ukrayna'ya değinelim.
Geçelim geçelim.
40 dakika olmuş.
Tabii, geçelim.
Ukrayna'daki haberlere kısaca değindikten sonra sahadaki son durumu istiyorsan ele alırız. Zaten temel olarak birkaç haber vardı. İşte bunların ilki Ukrayna'ya Batı'dan gelen silahlar biliyorsun. Başta Stinger uçak savar füzeleri ve işte Nelav başta olmak üzere birçok anti tank silahı, Javelin de dahil. Rusya diyorum, Ukrayna'ya akmaya devam ediyor Batı'dan. Bu silahlar açıkçası bazı kişilerde de bir endişe oluşturmuş durumda. Niye? Çünkü bu silahların kontrol edilmemesi, kara borsaya düşmesi ve çeşitli gruplara satılması halinde sorun çıkabileceğini savunuyor. Ama ABD'li yetkililer, özür dilerim, diyor ki bu alınması gereken, almaya değer bir risk. Bu yüzden biz Ukrayna'ya silah göndermeye devam ediyoruz. Hakikaten herhalde bizim son dönemlerde değil mi? Ben hiç bu kadar yoğun bir silah sevkiyatı daha önce hiçbir yerde hatırlamıyorum. Yani sadece
Yaşın
Batı'dan
itibariyle.
demiyorum. Tabii yaşım itibariyle.
Doğru, evet.
Hatırlamıyorum. Sen hatırlıyor musun yani bu kadar yoğun bir şekilde bir silah sevkiyatı?
Yok hocam, ben de senden çok büyük değilim ya. Ben de hatırlamıyorum. Yani ama gerçekten sen bitir cümleni.
Ya bu kadar. Yani çok ciddi bir silah sevkiyatı var.
Çok ciddi bir silah sevkiyatı var. Yani silah derken şeyi kastediyorum. Anti tank ve uçak savar füzelerini kastediyorum. Yani bunlar baktığın zaman sahada oldukça fazla dengeleri değiştirebilecek silahlar. Nitekim etkilerini de görüyoruz. Ama burada bir yandan silah verirken Amerika tabii ki bunların takibini de yapıyordur. Yani Amerika ve İngiltere şu anda çok ön planda. Çünkü Almanya'da bazı anti tank şeyler verdi ama Alman şeylerinin anti tank derken o biraz daha şey işte güdümlü olmayan
Roket mi? Evet.
mühimmatlar, roket mühimmatı
Panzerfaust dedikleri silah.
aynen ondan verdiler. Yani biraz da onların Milan'ı var biliyorsun, güdümlü, o da oldukça etkili ama şu ana kadar ben ondan görmedim bir şey sahasında, Ukrayna sahasında. Ama Amerika Birleşik Devletleri gerek Javelin'ler, gerek Enlav'lar, gerekse bu diğer Stinger tipi uçak savar füzeleri falan, bunlardan bayağı bayağı verdi ve ya yüzler binlerle ifade ediliyor bu rakamlar. Yani çok üst ve bunların takibini de bence yapıyordurlar sahada. Amerikan, ben açıkçası bana soracak olsam ben Amerikalı danışmanların, askeri danışmanların Ukrayna sahasında olduğunu düşünüyorum. Yani bunların takibinin yapılması, kullanılması, sahada gerilla tipi, şu ana kadar baktığında Ukrayna ordusu konvansiyonel bir savaş vermiyor Rusya'ya karşı. Yani işgal edilen taraf olduğu için o akıllıca davranarak bunu bir gerilla savaşına evirmiş durumdalar. Ve o da ben bu konuda da işte sahada askerlerin dizilimi, nerelerde kullanılacakları, Stinger'ların nerede işte pusularda kullanılacağı veyahut da işte anti-tank silahların nerelerde kullanılacağı, bunun gibi şeylerin ben Amerikalı danışmanlar tarafından Ukrayna ordusunda büyük bir işte yardımcı olunarak bu konularda gerçekleştirildiğini düşünüyorum. O yüzden bunları takip ediyorlardır ama hiçbir şekilde şeyin önüne geçemezler. Yani bu silahların üçüncü tarafın eline geçmesi, yani devlet dışı aktörlerin eline geçmesi. Bunların içerisinde silahlı gruplar da olabilir, silah tüccarları da olabilir. Bunlar kesinlikle bir şekilde hepsi kullanılmayacak. Yani 100 tane veriyorlarsa atıyorum, bunun 10 tanesi, 20 tanesi kesinlikle ya birilerine satılacak ya da bir yerde bir gün satmak amacıyla gömülecek yani bu silahlar. Ve ondan sonra başka yerlerde dengeleri değiştirmek için
Ya
kullanılabilir bunlar. Çünkü
hiç tahmin edilmeyen yerlerde Afrika'da dahi bunlar ortaya çıkabilir eğer yani dediğin gibi
çıkabilir.
taraf olsa şey yaparsa.
Ya
Ya
bu
bugün
kesinlikle olacak. Yani sen mesela
Türkiye'de
Suriye'ye gönderilen silahların, mesela Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'nin verdiği silahların tamamını muhalifler kullanıyor mu? Hayır. Bir sürü şahit olduk. Hepsi satılıyor orada. Büyük bir kısmı. Ya büyük bir kısmı da gömülüyor satılmayanların. Onlar da
bugün
sonradan satılıyor.
Penşir'den çıkan silahları hatırlıyorsun değil mi? Ya Sovyetler döneminde gelmiş, orijinal kutularından çıktı silah.
Evet, çıkarılmamış bile yani.
Yani
Ama
Türkiye'de
Afganlardaki
20
durum biraz daha farklı. Onlar bizim şeyler gibi. Biz biraz Türklerde de var, o ileride kullanırız hani. İleride
evet.
lazım olur. O gömmüşler, bir şeyler
Varyanını bile
yapmışlar.
çıkarmamışlar.
Aynen, onlar da burada ama durum daha böyle ticari hani diyebilir.
Tabii.
Burada biraz daha silah tüccarlarının eline büyük ihtimalle ben öyle zannediyorum geçmiştir. Avrupa'da mesela bu silah ya şu an Avrupa'ya yayılıyor bu silahlar yani yayılıyor olabilirler yani öyle söyleyeyim. Bunun Avrupa'da yayılıyor olması da çok enteresan yani gelecek dönemde böyle orada eğer bu savaş büyürse devam ederse işte Polonya istikametine doğru filan ki biraz daha hareketlenmesi belki de hızlandırabilir süreci. Yani şu an biraz
Buradan
ağır gidiyor çünkü Ukrayna savaşı.
bu yayılmaya örnek olarak yani şunu söyleyelim de biraz şey yapılmasın. Ya bugün insanların açlıktan öldüğü ve işte Dünya Gıda Programı gibi Birleşmiş Milletler'e bağlı kurumların yiyecek götüremediği yerlere silah tüccarları girip silah
Tabii.
satıyor. O yüzden yani bu silah Avrupa'nın ortasında bir yerden bir yere nasıl gidecek diye de çok düşünmemek lazım yani.
Yok öyle bir şey kesinlikle olmaz. Ben de düşünmüyorum. Yani silahı her yere ulaştırabilirler. Bu konuyla ilgili Nicolas Cage'in bir filmi vardı. Bak onu izleyebilirler. Bu silah tüccarlığı yapıyordu. Gerçekten çok güzel yerlere temas etmişlerdi o filmde. Bilgilendirici bir film yani. Ve burada da senin dediğin gibi yani her yere ulaştırabilirler bu silahları. Ve savaşa yani karada verilen savaşa çok ciddi etki edebilecek silahlar bunlar. Ki Ukrayna'nın şu anda Rusya karşısına Rusya'ya bu kadar ağır kayıplar verdirebilmesinin en başlı nedenleri bu silahlar yani öyle söyleyeyim. Ama tabii ki burada Rusya'nın da beceriksizliği var. Yoksa sahada kendilerine yönelik savaşı sadece javelinlerle, işte anti-tank silahlarıyla veyahut da uçak savar füzelerinden bahsediyorum. Bunlarla şey yapamazlar yani sahadaki dengeyi değiştiremezlerdi. Burada Rusya'nın da büyük beceriksizliği var. Ancak buna rağmen Rusya ilerliyor. Yani kayıplar veriyor olsa da Rusya sahada özellikle güney olmak üzere yani mesela Kırım'ın kuzeyinde ciddi ilerleme kat etti. Kiev mesela kuşatılmak üzere. Ama burada şöyle bir gerçek de var onu da söyleyeyim sana vereyim ondan sonra sözü. Sahadaki propaganda savaşına baktığında Ukrayna bunu kesinlikle çok iyi yapıyor Rusya'dan. Yani Rusya'nın elinde şu anda hiçbir şey yok. Yani hiçbir şey yapamıyor. Medyaya bakıyorum ben Rus medyasını falan takip ediyorum. Sadece abuk subuk şeyler yapıyor. Antipropagandalar yapıyorlar. Yani dezenformasyon yapıyorlar daha çok. Ama Ukrayna baktığın zaman evet bazı görüntüler, bazı haberler yalan yanlış olsa da Ukrayna'nın verdiği nasıl diyeyim böyle şey değil. Yani gene Rusya'dan daha iyi propaganda yapıyor. Ama
Yani
tabii
Rus'un
Ukrayna'nın
şaşırtmak
verilerine
lazım.
de ihtiyatlı yaklaşmak gerekiyor.
Tamam. Ya burada son iki haber var. Ben bunları da değinip ondan sonra son duruma sahada geçeceğim. Wall Street Journal'ın iddiası Suriyelileri Ukrayna'da savaştıracağı Rusya'nın olabilecek bir şey. Başka yerlerde de gördük. Yine Afrika'daki askerlerin bölgeye kaydırıldığı ve bunun yanı sıra Orta Afrika'dan da bir video atılmıştı. İşte
Evet.
siyahi kişileri gördük, işte Rusya safında savaşabileceklerini vesaire söylüyorlardı. Bunlar da çok dikkat çekici gelişmeler ki Putin sanırım direkt çağırdı yani yabancı gönüllülerin kendi saflarında
Orta
savaşmasını.
Doğu'dan dedi işte 16 bin bir rakam telaffuz etti onlar. 16 bin gönüllü var savaşmak isteyen falan diye ama onlar hep yalan yani. Rusya'nın şeyde sahaya Rusya yabancı savaşçılar sokmak için bir bahane oluşturuyor şu anda yani. Bu Ukrayna'yı işgal ettiği günlerde oluşturduğu bahaneleri biliyorsun yani.
Ya bir de Rusya'nın soktuğu savaşçıların zaten çok büyük bir kısmı Çeçen, işte bu Moğol asıllı olanlar var, Buryatya'dan. Ya onların da pasaportu Rus, tamam da yani onlar da yabancı. sayılacak
Bu mesela
insanlar.
Suriye'den savaşçı sevkiyatı yapabilirler gibi de geliyor bana, ama yani şu anda bilmiyorum. Gerçi Rusya yığınaklarının büyük bir kısmını kullanmış da diyorlar. Amerikan istihbarat kaynakları bunu aktarıyor. Çok büyük bir kısmını kullandığını söylüyorlar. Burada Ukrayna'nın açıkladığı rakamlar var. Yani öldürdü Rus askerleri falan. Çok abartı. Yani en son
13 bin,
13 bini falan geçmişti, değil mi?
13 bin diyorlar ya, bu çok
Ya çok abartı geliyor bana.
ya,
Yani çok
onlara
aşırı.
kalsa 130-140 tane savaş uçağı ve helikopter düşürdüklerini söylüyorlar ki abi, bilmiyorum, bana
Ya
çok
bilmiyorum, belki de
gelmiyor.
düşünmüşlerdir ama hani bilmiyorum, yani çok abartı geliyor bana. Bir de şey var. Rusya'nın burada ilerlemeye devam etmesi ayrıca değerlendirilmeli. Bak yani nasıl diyeyim? Şu anda görüntüler servis ediliyor işte Ukrayna'nın direndiği görüntüler, işte bir sürü Rus aracını yaktı, orada konvoylara pusular gerçekleştirdiler, bayraktarların gerçekleştirdiği saldırılar var, helikopterler, uçaklar deli gibi düşürüldü, ama baktığın zaman Rusya sahada ilerlemeye devam ediyor. Yani ilerleyişi durduramadılar. Direniyorlar. Mesela işte Zelenski'nin bugünkü açıklamasına baktım. İşte dedi Kiev, biz dedi Kiev'deyken işte giremeyecekler falan filan dedi. Ama nasıl diyeyim sana, Rusya biraz daha geçen yayında da söylemiştik bunu, bombardımanın dozunu da arttırdı. Burada şey de var bence, biraz daha Ukrayna tarafı Rusya'yı biraz daha tahrik ediyor bence. Anlatabiliyor muyum? Yani bu sürekli görüntülerin servis edilmesi, sürekli pusulara düşürülmesi askerlerin, ki baktığın zaman o propaganda savaşının da zaferiyle Ukrayna medyadaki, sosyal medyada özellikle çok fazla görüntü servis etti ve bu da bence Rusya'yı biraz daha tahrik ediyor olabilir, ki bunda artık Putin'in şey aşamasına geçtiğini gördük. Yani sivil yerleşimleri, otelleri, evleri, mahalle, sokak çok da yüksek değil aslında bence bombardımanın dozajı. Şu ana kadar benim gördüğüm kadarıyla daha da arttırabilir Rusya bu bombardımanın dozajını. Hani o yüzden sahada ilerlemeye devam eden bir Rusya var. Bak şu an haritada mesela görüyorsun. Bundan daha abartı yayınlayanlar da var. Mesela bazı Türk haber kaynaklarından bana mesaj attılar. İşte harita göndermişler. Bir baktım yarısını almış şeyin. Ukrayna'nın Rusya.
Sonra açıp paint'te böyle kırmızıya boyuyorlar ya.
Herhalde öyle. Veyahut da eli kaymış işte bu erken. Tamam, geri almakla uğraşmayalım.
Ben şunu
Yani
da, bak haritaya konu gelmişken, yani şunu da söyleyeyim, bu haritalarda, bu mesela bizim yayınladığımız harita, yani %100 sahada durum böyle diye bir şey de yok açıkçası. Yani burada genel olarak pembeye
Tabii.
boyanan Rusya'nın ilerlediği yerler, Rusya'nın fiilen veya ateş kontrolü altına aldığı yerler, ki yani içerideki bazı yerleşimlerde de hala Rusya tam olarak kontrolü sağlayamadı ama askeri açıdan sağladı. Ha bugün mesela Herson şehrinde yine siviller çıkıp protesto falan yapıyor ama abi çok manası yok. Ha ben burada şunu söylemek istiyorum haritadan. Yani Dinyeper Nehri'nin doğusunun içine alan toprakların yarısından fazlası şu anda Rus kontrolü altında.
Evet,
Bakacak
yerleşimlerin
olsam
doğru.
Cumhur Kuzeyi, Donbas bölgesi, işte Donetsk, Luhansk, burayı
Evet.
oluşturan. Yani burada çok ciddi bir Rus etkisi var. Bir diğeri de, yani Kiev'in kuzey yarısı ve güney yarısı diye ikiye ayırırsak Kiev'in kırsalını, kuzey yarısı tamamen kuşatılmış durumda. Yani burada Çernihiv şehri var ki o da düşmek üzere olduğu söyleniyor. Yani düşmek üzere de kırsal bölgesi tamamen düşüyor. Şehrin içine Rusya genelde böyle kontrol altına alayım diye bir şey ben görmedim genel olarak. Bazı bir iki yerde bunu yaptı. Çernihiv'in işte düşmek üzere olduğu söyleniyor ki bu da olduğu zaman kuzey kırsalı neredeyse tamamen kuşatılmış olacak Kiev'in. Bunun
Evet.
yanı sıra Donbas bölgesindeki cephe hattı, işte burada görüyorsun Donbas bölgesindeki cephe hattını. Burada hiç doğrudan bir ilerleme yapmayıp daha fazla biraz Ukrayna ordusunu kuşatma yönünde bir girişimi var. Rusya'nın keza aynı şekilde işte Mykolaiv bölgesinde şu ifade ediliyor. Buradan hiç Mykolaiv'i almadan kuzeye çıkıp şehri kuşatıp bu Güney Avrupa nükleer santralini alacak Rusya. Daha sonra Transdniester'e kadar bir kara koridoru kurup Odessa'yı, Mykolaiv'i vesaire tamamıyla işte Moldova, Romanya sınırları hariç dış dünyadan izole etmiş olacak diyor. Yani Rusya biraz daha Suriye'den bizim alışkın olduğumuz
Evet.
hamlelerde bulunuyor. Ben bunu geçen yayınlarda da söyledim. Yine söyleyeceğim. Rusya çok ağır kayıplar tamam veriyor. Ukrayna'nın lanse ettiği kadar ağır değil bence ama veriyor. Fakat sahada da ilerleyen taraf Rusya. Öyle söyleyeyim. Yani savaşın
Evet.
aşırı uzaması Rusya'ya tabii ki zarar verir ama
En
Tabii.
azından orta vadede uzun olan bir savaş bence Ukrayna'nın aleyhine. Çünkü Ukrayna'nın gücü, kaynakları, imkanı, savaşma potansiyeli ve elinde tuttuğu topraklar günden güne azalıyor. Yani bugün baktığımız zaman işte savaşın 16. günü, 16. günü
Evet.
yanlış hatırlamıyorsam, ilk güne kıyasla yani Ukrayna'nın strateji yürütebileceği alan günden güne daralıyor. Üzerlerinden strateji kurgulayabileceği askeri birimler günden güne azalıyor, yok oluyor. Yani bu savaş açısından mühim bir şey. Yani Ukrayna'nın kartları azalırken Rusya'nın da kartları azalıyor. Fakat Rusya'nın çok fazla kartı vardı savaş öncesinde. Ukrayna'nın bu kadar çok kartı yoktu. Hatırlıyorsan işte bir paylaşım yapmıştık. ABD'nin söylemesine göre Ukrayna'nın faal halde 56 tane savaş jeti kalmış. Ya şimdi savaştan önce bu Military Balance raporu vardı, 2022 raporu. Buradakine göre tahminen 115 adet savaş jeti varmış. Yarısından fazla imha edilmiş. Ki kalan jetleri de havalandıracak bir şey pisti kalmadı Ukrayna'nın. Yani Rusya bütün neredeyse şeyleri, pistleri, havalimanlarını imha etti. Ya biliyorsun bu uçakların kalkış yapmadığı için belli bir pist
Ya artık
kullanılmıyor.
ne kadar imha edebildiyse Rusya
Tabii.
elindeki teknolojiyle.
Bu ABD'nin demesi, yarısından fazlasının imha edildiği. Yani bilemiyorum, bu savaş
Ya senin
önümüzdeki haftalarda biraz daha farklılaşacak gibi. Seste mi sıkıntı var?
Yo, senin dediğin olay doğru ya bence de. Yani Ukrayna ne kadar dirense de Rusya sahada ilerlemeye devam ediyor ama bunu göremiyoruz şu anda. Neden? Çünkü bu başta dediğim gibi Rusya'dan çok çok daha iyi yürütüyor. Batı'nın da tabii ki burada desteği var. Çok iyi yönetiyor. Hatta eski bazı uçaklara dahi görüntüleri yeni düşürülmüş gibi paylaşılıyor. Bunlar da çok etki oluşturuyor. Bilmiyorum bunu gören bir demoralizasyona da yol açıyordur yani Rus askerleri üzerinde de. Ama tabii sahaya baktığında şu an işte harita önümüzde yani Kiev mesela bu kadar yaklaşmaları biraz şey oldu. Biraz daha tehlike oluşturmaya başladı şey açısından, Kiev açısından. Ama tabii Kiev'i almaları bence böyle doğrudan işte şey olmayacaktır. Yani sessiz sedasız bir alış olmayabilir. Yani Kiev'de bir
Doğru.
direniş göstereceklerdir.
Aynen.
O yüzden de Kiev yani şey olabilir yani büyük bir bombardımana maruz kalabilir. Hani oradan eğer çekilmezlerse ve Rusya'da girmekte direnirse bence Kiev'i ciddi şekilde gerek havadan gerek karadan bombalayacaktır yani Rusya.
Ya öyle, bir de nasıl diyeyim, şu da var. Yani burada Rusya'nın sahada konvoylarını biraz rahat hareket ettirdiğini görüyoruz. Mesela Kiev haricinde birçok yerde Rus konvoyları tamam hedef oldu ama mesela Rus konvoyları Kiev'e girmeye çalışırken değil, Kiev'i kuşatmaya çalışırken mukavemetle karşılaştı. Yani şu an aslında verilen savaş Rusya ile Ukrayna arasında Kiev bölgesinde Kiev'in kontrolünden ziyade Kiev'in kuşatılıp kuşatılmaması için. Ve haritaya baktığımız zaman, yani haritada geçmiş günlerle bugünü kıyasladığımızda, tamam Rusya çok ağır kayıp vermiş ama Kiev'in kuzey yarısını kuşatmayı başarmış. Yani bir hafta sonra büyük ihtimalle, belki biraz daha süre sonra, net bir tarih vermek güç ama Kiev'i kuşatma savaşının sona erdiğini ve Kiev'i kontrol etmek için bir savaşın başladığını göreceğiz.
Evet.
Bunun yanı sıra işte Mykolaiv bölgesinde görüyorsun mesela, nükleer santrale doğru Rusya'nın ciddi bir koridor açtığını görüyoruz. Yani Rus konvoyları rahat ilerliyor. Burada da konvansiyonel ordular tarafından gerilla savaşı verilmesinde şöyle bir sıkıntı olduğu gözümüze çarpıyor. Tamam Rusya ilerliyor, pusuya düşürüyorlar filan ama bu ilerleyiş ve Rusya'nın burada kalması bu konvansiyonel ordunun gerilla savaşı vermesini de zorlaştıracak bir etken haline geliyor. Çünkü hareket kabiliyeti kalmıyor. Saha kontrolü kalmıyor ve vurkaç yapacağı bir bölge kalmıyor. Pozisyonlarını geri çekmek zorunda kalıyor. Bugün mesela Herson bölgesinde, işte Melitopol, bu Kırım'ın kuzeyindeki bölgelerde Ukrayna'nın tamamen birçok askeri biriminin yok olduğunu gördük. Yani birçok işte
Evet.
Tugay'ın vesaire tamamen ortadan kalktı. Yani bu da açıkçası tamam işte gerilla savaşı vurkaç ama yani vurkaç belli bir yerden sonra bu konvansiyonel ordunun enerjisi bitiyor. Ya bugün Afganistan'da mesela gördüğümüz gerilla savaşı daha halk temelli bir gerilla savaşıydı. Bir enerji bitmesi söz konusu olmadı mesela. 20 yıl boyunca savaştılar. Sovyetleri katarsan 40-50 yıl boyunca. Ama burada düzenli ordu temelli bir gerilla savaşı gördüğümüz için toprakların kaybının da
uzun vadeli ağır sonuçları olacaktır yani Ukrayna tarafı açısından
Bu şimdi bu saydık
düşünüyorum.
bunlarla birlikte şeyin Rusya şu anda biraz daha Kiev'e odaklanmış gibi görülüyor. Bunun nedeni de bence Kiev'i şey yaparak ele geçirerek en azından Kiev'e yönelik bir savaş başlatarak biraz da psikolojik üstünlüğü ele geçirmek. Yani diğer yerlerde ağır kayıplar vermektense Kiev'de ilk başta bence baştan beri aslında bir nabız yokluyor aynı zamanda. Kiev'in savunma hatlarının daha da belirginleşmesi için şehirde ne kadar direniş olup olabileceğini biraz daha kestirebilmek adına bu şeyin etkisi çok. Kiev şu andaki kuşatmanın yani etkisi büyük. Bununla birlikte işte Kiev'i alabilirse Putin o zaman bence şey olacak yani biraz daha biz dengelerin değiştiğini görebiliriz. Yani biraz daha o zaman başka yerler daha az çatışmayla, daha az direnişle düşebilir. Yani bugün tamam Zelenski çıkıyor, şovunu yapıyor. Bu ayrı bir mevzu ama sahadaki realite Zelenski'nin şeyde konuştuğu kadar basit değil. Ve bu savaş şeklinde yani şehirlerin dahil olduğu şehir savaşı da diyebileceğimiz bu savaş şeklinde iki tarafta en hızlı sonucu alır. Yani ve en fazla kaybı da verir. Burada bu savaş şeklinde böyle ve yani dengeler bir anda değişebilir. Yani Kiev'in alınmasıyla Rusya bir anda en büyük üstünlüğü ele geçirebilir. Ama burada tabii biz de tam olarak ya yani ben mesela tam olarak kestiremiyorum nasıl bir direniş gösterecekler Kiev'de yani biraz daha bu önümüzdeki hafta belki ortaya çıkar. Tam olarak doğudan da kuşatılmasını, biraz da güneyden kuşatılması sonrasında Kiev'in tam olarak nasıl bir tepki vereceği o zaman ortaya çıkıp nasıl bir mukavemet göstereceği.
Evet. Yani dört kritik şehir var aslında temas edebileceğimiz. Kiev, Harkiv, Dnipro ve Odessa. Bu savaşların cereyan edeceği. Şunu da eklemekte fayda var. Gerilla tarzı bir savaşı bu şekilde mamur edilmiş, bu şekilde nasıl diyelim, ayakları üzerinde duran şehirlerde vermek biraz daha çok fazla gözü karartmayı gerektiren bir şey. Ya bugün mesela Irak'taki herhangi bir şehrin yıkılmasını belki oranın halkı göze alabilir orayı savunmak için. Fakat Kiev tamamen yıkılacak şekilde bir savaşı vermeyi Ukrayna halkı ne derece göze alır veya almaz? Bu da biraz bu savaşta bence belirleyici bir faktör olacaktır.
İşte bunu
Ya ben
kestiremeyeceğim.
evet birkaç hafta içerisinde biraz daha özellikle Kiev çevresinde sahanın yani daha net bir şeyler
Ya bir de
söyleyebileceğimiz gibi şekillendi.
gerilla diyoruz ama günün sonunda Ukrayna bir ordu yani Ukrayna ordusu da bir ordu. Sadece Rusya'ya karşı verdikleri mücadele şekli şu ana kadar düzenli bir ordu değil. Gerilla yani. Gerilla taktiğiyle savaşıyor Rusya'ya karşı. Ve burada da gerçekten ben Amerikan ordusunun güzel danışmanlık yaptığını düşünüyorum. Ve diğer batılı orduların da güzel danışmanlık yaptığını düşünüyorum. Çünkü işi çok iyi kotardılar. Yani Ukrayna ordusuna baktığın zaman işte Rusların ilerlediği yerlere düzenlenen pusular, konvoylara gerçek ağır silahlarla kara bombardımanı, konvoylara bunlar. Yani bunlar oldukça etkili oldu. Bu antitank silahları falan çok güzel kullanıldı. Bu şeylerle, Stinger'larla, helikopterlere yönelik o pusular falan. Yani çok gayet güzel planlanmış şeylerdi yani. Bunların arkasında da bir askeri kafa olduğu ortaya çıkıyor. Hani o yüzden bakalım ilerleyen günlerde neler göreceğiz. Ama olay bence bu Zelenski'nin çıkıp da konuştuğu kadar basit değil. Yani bundan önce de biz şeyi söylemiştik işte. Rusya'nın Ukrayna'ya işgal etmeyeceğini söyleyenler olmuştu ama biz dedik yani bu dedik diye söylemiyorum. Girecek ve alacak. Şu ana kadar baktığımız zaman da Kiev'i de bırakmayacak gibi görünüyor. Ama burada şimdi şunu da söylüyorum. Yani Zelenski'nin çıkıp konuştuğu kadar basit değil yani. Zelenski biraz daha şov yapıyor öyle söyleyeyim. Yani kendisi de ayrılabilir Kiev'den baktığında. Çünkü durum şeye doğru gidiyor. Bugün kahve içerken falan poz vermiş Kiev sokaklarında ama bunlar tamamen olayın vitrini. Yani
Aklıma.
Kiev birkaç günlük bombardımandan sonra bakalım neler oluyor Kiev'e
Tamam.
yönelik.
Aklıma şov deyince bu Macron'un verdiği pozları gördün değil mi? Onlar geldi böyle kafasını falan eğip poz vermiş. Ya bu savaşın sonunda çok da uzatmayayım. Eğer hani yaz bu baharın sonlarına doğru net bir sonuç olmazsa bu savaşta devam ederse
Evet.
iki kaybedeni olacak savaşın Rusya ve Ukrayna. Açıkçası Batı yani Rusya belki Ukrayna'yı alacak ama ne pahasına alacak? Çok ağır askeri kayıplar verecek. Eğer bu şekilde devam ederse durum, yani bir sonuç çıkmazsa, Batı da biraz daha nasıl diyeyim, Rusya'yı, Ukrayna'yı vermiş ama Rus ordusunu da biraz paralize etmiş olacak. Şey, bu yaza kadar net bir sonuç çıkmazsa Ukrayna'dan. Ama bu Mart ayının belki sonlarına doğru sahanın ben biraz daha netleşeceğini düşünüyorum. Ya da ne söylesek havada kalacak yani. Biraz daha beklemek lazım.
Evet. Benim söyleyeceklerim bu kadar bu hafta.
Benim de notlarım bu kadar. İstiyorsan sonlandıralım.
Tamam oldu.
Arkadaşlar biz yayına katıldığınız için, dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Her hafta buradayız, bekleriz. Yayını paylaşmayı, abone olmayı,
İyi akşamlar
şeyleri
herkese.
unutmayın. İyi akşamlar.